Ayrım 3, Zehra'nın Defteri, Kemal Tahir, sayfa 25. Eve geldikten sonra adetim hilafına uzun uzun hesaplar yaptım. Aynada vücuduma ve yüzüme dikkatle bakıyordum. Öyle usta, o kadar doymaz bir kadındım ki, Osman beni herhangi bir ihtiyarlık yılında bırakıp geçemezdi. Lakin bunları düşündüğüm için olacak, tekrar manasız bir şey yaptığıma kâni oldum. Delirdin mi sen Zehra diye güldüm. Çocuk ayol, bir çocuğu aldatamazsan yazık. Bir hafta yatakta kaldın, pencereden sokağa çıktığını, bizim kapıya doğru geldiğini görünce soyunup yatağa girdim. Hizmetçi hanımefendi biraz rahatsızca yatıyor, buyurun dedi. Kapıdan içeriye küçük adımlarla girdin, perdeler inik, oda loştu. İçini çeker gibi, ne oldunuz dedin, neniz var? Bilmem ki diye kıvrandım, omuzlarım bacaklarım ağrıyor, soğuk almışım. Bir iskemle çekerek yatağımın yanına oturdun. Size mektuplar yazmıştım, bir sürü mektup, kendim getirdim. Teşekkür ederim Osman. Çocuk gözlerinle ancak sevmesini hakikaten bilen erkeklerin ihtirasıyla dolu dolu yüzüme bakıyordun. Senden bir şey rica edeceğim dedim, bilmem elinizden gelir mi? Buyurun, kapıyı sürmeleyin. Kapıyı sürmeledikten sonra yatağıma tekrar yaklaşmaya korkarak odanın ortasında durdun. Gözlerine dimdik bakıyordum. Omurlarımı biraz ovalar mısın? Durduğun yerde hafifçe sallandığını fark ettim. Gene yumruğunu dişledin, ince örtüyü mecalsiz bir hareketle biraz aşağı çektim. Ölüme gelir gibi yaklaştın, gözlerin kısılmıştı. Sıcak nefesini saçlarımda ve yüzümde hissediyordum. Ebedi çılgınlığın bir yürek çarpıntısı halinde uyanıyordu. Kımıldanarak örtüyü biraz daha indirdim, memelerim meydana çıktı. Bunlar örselenmemiş, sert ve azgın yuvarlaklardı. Şakakların parıl parıl terlemişti, artık yüzüme bakmıyordun. Parmakların kuvvetli ve çevikti, omuzumu acıtıyorlardı. ''Of, acıtıyorsun Osman, yavaş!'' diye inledim. Örtüyü hızla yukarı çektin, ağır bir yük bırakır gibi derin derin nefes alarak bir cigara yaktın. O birkaç dakikaya ikimiz de nasıl tahammül ettik hala şaşarım. O anda beni nasıl korkunç bir aşkla sevdiğini anlamak için bundan başka delil aramaya lüzum yoktur. Delikanlı sinirlerini birer birer koparmak bu gösterdiğin cehitten ve başardığın sessiz kahramanlıktan herhalde daha kolaydı. O andaki düşüncelerimle 20 yaşında olmayı, seninle evlenerek aşkınla iftihar etmeyi nasıl istedim bilemezsin. Amcanın ve yengenin mümanatına rağmen evlendik. Annem bana sadece, ben yakıştıramadım ya, gene sen bilirsin, kart karı el alemin çocuğunu ayartmış diye dedikodu yaparlar dedi. Kızım yoktan bir kavga çıkarıp kocasıyla beraber darıldı gitti. Oğlum Leyli mektepteydi. Birdenbire dünya yüzünde seninle yapayalnız kalıverdim. Nikah gecesi evde 10-15 kişiden başka davetli yoktu. Siyah elbiselerinin içinde tıka basa doldurulmuş bir ihtiras halindeydin. Gözlerini arada bir görüp ürperiyordum. O gece çok içtik. Odada yalnız kaldığımız zaman yüzün hafifçe sararmıştı. Mavi abajurlu elektriğin altında daha mat görünüyordu. Halinden bir tutukluk sezdim. Büyük bir günah itiraf etmek istiyorsun da bir türlü cesaret edemiyorsun gibiydin. Kadınlarla usta bir erkek yalnız kaldığı zaman ilk sözünden ve ilk hareketinden belli olur. Bir şey söylemeden yüzüme bakıyor ve terliyordun. Gözlerin o kadar kederli ve temizdiler ki haydi yatalım artık demeye cesaret edemiyordum. Ancak körpe bir kızın hissedebileceği kadar kederli bir hicap duymaktaydım. Size bir şey söyleyeceğim dedin ama bana küsmeyin. Artık karı kocayız Osman diye güldüm. Ne söyleyeceksen sizli bizli olmasın. Size yalan söyledim. Ne yalanı? Sizi tanıyıncaya kadar hiçbir kadınla münasebetim olmamıştı. İşte şimdi yalan söylüyorsun. Buna ne lüzum var? Benden evvelkileri kıskanacak derecede budala değilim. Estağfurullah Zehra. Vallahi doğru söylüyorum. Söyle, sevgiliniz de olmadı mı?
Olmadı.
Kötü kadınlara da gitmediniz mi?
Gitmedim.
Yok canım. O gün hani hastalandığınız zaman ne yapmak lazım geldiğini seziyordum. Fakat hiç bilmediğim bir şeydi. Beni aptal bulacağınızdan, toyluğum yüzünden beni artık sevmeyeceğinizden korktum. Ama şimdi evlendik. Boşanmak bile isteseniz size yalvarırım. Beni elbet terk etmezsiniz. Sesin ağlar gibi hafiflemişti. Aldanmamıştım. Benimle mutlaka evlenmek ancak hesapsız derecede aşık acemi bir delikanlının göstereceği bir cesaretti. Kim bilir neden asla tahmin edemeyeceğin kadar sevindim. Yüzüme bakmaya korkarak bekliyordun. Zavallı kocacığım diye üstüne atıldım. Seni çok seviyorum. Dünya kadar seviyorum. Hiçbir kadınla yatmadığın doğru. İnanırım bu daha iyi Osman'ım. Seni bunun için de ayrıca seviyorum. Ellerin uslu uslu duruyordu. Ben gözlerini, yanaklarını, çenenin altını öptüm. Dudaklarına dokunmaya cesaret edemiyordum. Yüreğime onların bekaretini bozmak için büyük bir nümayiş ve merasim lazım gibi geliyordu. Fakat sen şımarık ve sıhhatli bir teke gibi insiyakınla hemen erkekleştin. Fakat acıtmayı ve örselemeyi bir çeşit sevmek zannediyordun. Böylesi daha hoşuma gitti. O gece hayatıma karışmış erkeklerin hepsini birden hatırlatan fevkalade ve acayip bir mahluktun. Senin acemiliğin ilk kocamın iktidarsızlığına benziyordu ve genç ve doymaz ihtirasın dağ gibi ateşine, vücuduma tapar gibi bakışın, yüzbaşı sadığı, körpe etinin teması, Münir Bey'in yumuşak ve usta parmaklarını andırıyordu. Lakin bütün bu hususiyetlerini sezip tatmak için ancak benim gibi bir kadının olmalıydı. Sana öpüşmesini, sevişmesini ben öğrettim. Daireden bir hafta izin almıştın. Hafta sonunda beraberce gülüşerek yazdığımız istifa namini gönderdik. İkimizin de o kadar yalnız kalmaya ihtiyacı vardı ki, sessiz sedasız bir kadın olan annem bile fazla geliyordu. Aylarca sokağa çıkmadan, misafir kabul etmeden seviştik. Elimde iki dükkanla bir ev kalmıştı. İlk zamanlar onların aydığı bize kâfi geliyordu. Lakin nihayet yalnızlıktan usandık. Saadetimizi gösterecek insanlara ihtiyacımız oldu. Düğünlere, gazinolara gitmeye başladık. Evlendiğimizden bir sene sonraydı. İkinci dükkanı da satmıştık. Zarar yok sevgilim, hiçbir şeyimiz kalmazsa tekrar çalışmaya başlarım diyordun. İşte bu sırada gebe kaldım. Sen mutlaka çocuğumuz olsun diye ısrar ediyordun. Halbuki çocuk doğurmak, emzirmek, ben yaşta bir kadın için ölüm demekti. Göğsüm derhal pörsüyecek, inatçı bir dostlukla beni bırakıp gitmeyen gençliğim ve güzelliğim mahvolacaktı. Ne kadar ilaç yaptımsa düşürmek kabil olmadı. Bir gün sen yukarıda oturuyordun. Çocuğumuz karnımda 4 aylıktı. 2 teneke su doldurarak birkaç kere merdivenleri hızla çıkıp indim. Son defasında galiba ayağım burkuldu. Beni taşlıkta kan içinde buldunuz. Evvela ben de kanları bir tarafım yarıldığı için akıyor zannettim. Lakin sonra çocuğu düşürdüğüm anlaşıldı. 3 ay hastanede yattım. 3 ay mütemadiyen kan kaybettim. Hayatımdan ümit kesildi. Başkasından kan verdiler. Nihayet iyileştim. Yağmurlu bir akşamüstü beni eve getirdiniz. Yataktan ancak 3 ay sonra kalkabildim. Sen pijamanla oturmuş gazete okuyordun. Biraz kalkmak istiyorum Osman dedim. Yüzüme sevgiyle bakarak yorulursun Zehra diye gülümsedin. Sonra koluma girdin, kanepeye kadar güç yürüdüm. Hastayken yüzümü adeta unutmuştum, bir ayna istedim. Hemen farkına vardım, ufak bir tereddüt geçirdin. Küçük aynada çukura batmış kocaman yorgun gözleriyle yüzüme bakan bitik kadını bir müddet tanıyamadım. O günden sonra eski Zehra'yı resimlerimde bile istediğim ve düşündüğüm gibi görmek mümkün olmadı. İnsanın içine ağlamak hisleri veren bir çöküntü haline gelmiştim. Darbe o kadar şiddetliydi ki hiçbir aksülamel gösteremedim. Daha korkuncu, sen kabil olduğu kadar sakindin. Yüreğimin tarif edilmez bir acı ile koparılmakta olduğuna hiçbir feryadın anlatamayacağı, ümitsizliğe düştüğümü tahmin etmeye bile lüzum görmüyordun. Demin yorulursun Zehra derken yüzüme nasıl baktığını, sesinin nasıl kalbinin titrediğini hatırladım. Bir hayal görmüştüm mutlak diye düşündüm. Bu kadar müthiş bir değişiklik karşısında Osman öyle eskisi gibi kalabilir mi? Lakin bir türlü dizimin üstünde duran aynaya tekrar eğilip bakamıyordum. Hayal bile olsa, gözlerim bile yarılsa, oradaki zavallı yüzü, yüzün belki ehemmiyeti yok fakat ihtiyar gözleri görmeye cesaret edemedim. Aylar büyük bir karanlık ve iç sıkıntısı halinde geçiyordu. Bütün gayretime rağmen kendimi toplayamıyordum. Bacaklarım, karnım, göğsüm pörsümüştü, yüzümde çizgiler peydahlanmıştı. Yalnız gözlerimin içi tekrar eski parlaklıklarını buldular. Zehra'nın diri bakışlarıyla bu ihtiyar kadını seyretmek hazin bir şeydi. Gözlerim gibi kadın ihtirasında olduğu gibi duruyordu. İçimin ümitsizliğine rağmen senin gençliğin bile beni henüz yoramıyordu. Dudaklarımın eski etli ve renkli gerginliği kalmamıştı. Fakat kendim de hissediyordum ki ustalıkları artmıştı. Başını göğsüme koyup seni öperken yüzüne dikkatle bakıyordum. Dudaklarımın temasıyla hala kendinden geçiyordun. Fakat yavaş yavaş kıskanç bir kadın olmuştum. Kıskançlığım seni rahatsız edecek kadar kaba ve manasızdı. Hastalığım sırasında elimizde bir evden başka bir şey kalmamıştı. Bana uysaydın onu da eşyalarımla beraber derhal satacak bir odaya taşınacaktım. Param bitinceye kadar Osman'ı yanımdan ayırmam, sonra ne olursa olsun diye düşünüyordum. Sen erkekçe hareket ettin, artık çalışmalıyım Zehra, evimiz dursun dedin. Günlerce somurttum, bu sözünden bin türlü manalar çıkarıyordum. Eline para geçecek, beni daha kolay terk edecek diye gizli gizli ağlıyordum. Sen bütün hırçınlıklarımı yumuşacık gülümsemelerle karşılıyor, her yerimi öperek beni teskin ediyordun. Tekrar belediyeye girdin, evi 30 liraya kiraya vererek daha küçük bir yere taşındık. Elimize ayda 80 lira geçiyordu. Senin de benim de elbiseye ihtiyacımız yoktu. Bu para iki kişiyi pekala geçindirirdi. Artık yemek pişiriyor, bulaşık çamaşır yıkıyordum. Yalnız bir rakı masrafımız çoktu. Bunda bütün kabahat benimdir. Seni akşamcılığa sevk eden ben oldum. Karşı karşıya içiyorduk. Sana udla sevdiğin şarkıları çalıyordum. Rakı içtikçe bir yanık sızısı gibi mütemadiyen duyduğum ihtiyarlamış olmak azabını biraz unutuyordum. Sarhoşken şüphesiz daha hayasız, daha canlı bir kadın olmak kabildi. Lakin bunu temin için her gün biraz daha fazla içmek lazım geliyordu. Dünyada senin kadar evine sadık bir erkek olamaz. Aylığını alınca bana getiriyordun. Sana cigara ve tramvay paranı ben veriyordum. Benden ayrı hiçbir yere gitmezdin. Vücudumun yavaş yavaş çökmesine rağmen gönlüyle bahtiyar bir kadın olabilirdim. Sen kılıbık bir erkektin. Lüzumsuz kıskançlık kavgaları ediyordum. Genç kadınlar bu çeşit erkeği pek sevmezler. Halbuki kılıbıklık insanın kadına hürmeti kabul etmesinden gelir. Kılıbık çabuk alışır ve alıştığı şeyleri çok zor terk eder. Çektiği çileler bu kadar masum, uysal ve sokulgan olmasındandır. Amcanın evini birdenbire bırakabilmen, yalnız beni ne kadar büyük bir aşkla sevdiğini gösterir. Seneler geçti, beni tatmin için söylediğim bütün sözler, gösterdiğim bütün deliller fayda vermiyordu. Evi sana cehennem haline getirmiştim. Arada sırada bizi ziyarete gelen birkaç arkadaşım vardı. Onların yanında sana hakaret ediyordum. Öyle hazin bir kaderin olmuştu ki, yalnız için değil, şayan, hayret bir surette yüzün de ihtiyarlıyordu. Her akşam kavga ediyor, içiyor ve ölesiye sevişiyorduk. Evlendiğimizin 10. senesiydi. Bir gün annem bize geldi. Gözünü aç dedi, kocanı iki keredir körpe bir kızla beraber görmüşler. Annem daha çok şeyler biliyordu. Senin çalıştığın dairede daktiloymuş. O kadar ufak tefek, o kadar sıskaymış ki koskoca herif el kadar kızı baştan çıkarmaya utanmıyor mu demişler. Kendimi bir ayna parçası içinde birdenbire ihtiyarlamış görmekten muazzam bir facia olamaz zannederdim. Halbuki bu haber daha müthişti. Bütün kıskançlık nöbetlerimin, huysuzluğumun ve bedbahtlığımın böyle bir neticeyi korkarak düşünmekten ileri geldiğini hemen anladım. Çok şükür başımıza gelen felaketler gelmeden evvel düşündüğümüz kadar tahammül edilmez çıkmıyorlar. İnsan mutlaka o zamana kadar aklına girmeyen bir tarafla tesellisini icat ediyor. Zaten bütün kuvvetimiz ve bütün biçareliğimiz burada değil midir? Birkaç zamandır nasıl kabahatli ve dalgın olduğunu hatırladım. Akşamları bir saat geç geliyordun. Annem gittikten sonra bir müddet ağladım. Sonra büyük bir ciddiyetle ne yapacağımı hesaplamaya başladım. El kadar dedikleri kıza gidip yalvarmayı bile göze aldım. Bunu düşünürken seni bana bırakması için icap ederse onun ayaklarına bile kapanacaktım. Sen gelince yaptığın alçaklığı birdenbire yüzüne çarpayım dedim. Tabii kendimi tutamayıp ağlayacaktım. Bahtiyar günlerimizden bahsedecek, hatta paramı yediğini de söyleyecektim. Yahut da kabil olduğu kadar süslensem diyordum. Rakı sofrasını hazırlasam, birkaç zaman kavga etmemeye, kıskançlık yapmamaya çalışsam. Emin ol, bu son karar ötekilerin hepsinden daha alçakça geldi. O gece seni yalnız tetkik ettim. İçime ürpertiler verecek kadar değişmiştin. Gizli ve rezil bir şey hazırladığın belliydi. Gözlerime bakamıyor, bana eskisi gibi Zehra diyemiyordun. Ehemmiyetsiz bir şeyi bahane ederek kavga çıkardım. Şüphesiz bu verdiğin kararı daha kuvvetlendirdi. Lakin yatakta gene bana sımsıkı sarıldın. Her zamanki gibi yüzünü yanağıma yapıştırarak "Kendini harap ediyorsun sevgilim" dedin. "Kendini de beni de harap ediyorsun." Bu sözlerin sonunda daima seni seviyorum derdin. O gece yalnız bunu söylemedin. Ertesi gün akşamüstü komşulardan birinin çarşafını giyerek dairenin önüne gittim. Beraber çıktınız, sımsıkı koluna girmiştin. Bu benim için o kadar tasavvur edilmez, akla gelmez bir manzaraydı ki ancak şaşırdığım için düşüp bayılmadım, tahammül ettim. Beni nasıl unutmuştun? Bir şeyler söylüyor ve gülüyordun. İnce uzun boyluydu. İhtiyarlamama ve bedbahtlığıma rağmen bana layık bir rakibe olamazdı. Bu kızcağızın ayaklarına kapanıp seni benden almamasını yalvarmayı düşündüğüm için kendi kendimden nefret ettim. Divan yolundan yavaş yavaş aşağı iniyordunuz. Bir ahbaba rast gelerek şapkanı çıkardın. Demek unutulan bir bendim. En küçük hayat şartları bile aklındaydı. Evimizin aksi istikametine ne kadar memnun, ne kadar kuvvetli yürüyordun. Kızcağızın sol çorabı akmıştı, çizgisi de çarpık duruyordu. Küçük bir ceketin altında daracık kalçalarını sallamasını biliyordu. Genç bir tay yelesini hatırlatan koyu kumral, fena kıvırtılmış saçları vardı. Siz Sultanahmet'ten divan yoluna saptınız, ben tramvaya binerek geriye döndüm. Dünya olduğu yerde olduğu gibi duruyordu. Renkleri, insanları, üniformaları hala fark ediyordum. Bir aralık eve gider gitmez bütün eşyalarını hazırlayıp seni böyle karşılamayı düşündüm. Ağlamamaya çalışarak hatta gülümseye gülümseye güle güle Osman diyecektim. Bugün son olsun. Ölüm gibi bir şey. Bir daha hiç mi hiç karşılaşmayız? Ağlamanın, gülümsemenin ne faydası vardı? Eşyalarını hazırlayarak seni kovmak, ne kadar sefil bir düşmanlığa kapıldığımı göstermekten başka bir şeye yaramayacaktı. Bana şimdiye kadar hiç fenalık etmediğini hatırladım. Eskiden hayali kıskançlıklarımla seni de kendimi de harap ederdim. O anda makul düşünecek kadar behbat olacağım ki işi gidişine bırakmalıyım dedim. Eve girdiğin zaman tutulduğun vicdan azabına uzun müddet tahammül edemeyeceğin malumdu. Bütün cehdime rağmen o gece müthiş mustarip olduğumu saklayamadım galiba. İçime hiç de nefret vermeyen bir zavallı çocuk çekingenliğim vardı. Yavaş yavaş konuşuyordun. Her ismini söylediğim zaman yumuşak ve içinden pazarlıklı gülüşünle yere bakıyordun. Üç kişi hakkında şiddetli ve korkunç kararlar verecek kadar iradeli değildin. Ne yaparsan mutlaka karmakarışık ve kirli bir tereddütten usandığın için yapacaktın. Bu sırada önüne dikilip yakandan tutamayacağımı, seni sarsa sarsa kendine ve kendime getiremeyeceğimi anlıyordum. Bunun büyük ümitsizlik olduğunu sen de bilirsin. Uyuduktan sonra seni uzun uzun seyrettim. Yüzünle değil vücudunla daha gençtin. Birdenbire sana neden mağlup olduğumu, seneler boyunca erkeğe yenilmeyen etimin, senin gibi adeta çocuk denilecek iradesiz, silik, hatta pek de güzel olmayan bir insan önünde nasıl yere düştüğünü anladım. Hayatımda gelip geçen erkeklerin hiçbiri genç değildi. Hepsi yaşlı başlı, etleri ve damarlarıyla uslu, ihtiraslarıyla aygır ve usta insanlardı. Yıllarca tatmin edilmeyen tarafım genç uzviyet ihtiyacı olmalıydı. Senin körpeliğin bütün tecrübelerimi, silahlarımı ve kararlarımı alt üst etmişti. Beni 24 yaşınla alt etmiştin. Evlendiğimizden beri sana karşı ilk zamanlardaki muamelelerimi bir türlü izah edemiyordum. Bu kadar budala olup olmadığımı çok sordum kendi kendime. Sen ne kadar çocukça davranmış, ben ne kadar aptalca hareket etmiştim. Bunu düşünerek utandığım sıralarda bir tek mazeret buluyordum. Eğlenmek istedim, sonra da acıdım diyordum. Halbuki hiçbirisi değildi. Ne kendi irademle hareket etmiş ne de aptalca davranmıştım. Genç bir erkeğe ihtiyacım vardı. Bu açlığı asla doyuramamıştım. Şimdi sen de aynı ihtiyacı duyuyordun. Etrafında ben, hayatımız, şarkılarımız, her şey ihtiyardı. Bir ihtiyarlık arasında birdenbire körpe bir vücuda malik olmak arzuların canlanmıştı. Kaçamak istifadeleri beceremeyecek kadar büyük bir alçaktın. Beni mutlaka bırakıp gidecektin. Bu kadar soğukkanlı oluşumdan seni sevmediğim, kıskanmadığım manasını çıkarma. Ben o gece yalnız etimin değil, artık gönlümün de ihtiyarlamak üzere olduğunu sezdim. Bu bir çeşit ölmekti. Yavaşça ağlamışım. Uyandın, yorgun ve gönülsüz öpüştük. Ertesi gün artık seni beklemiyordum. Akşamüstü mektubun geldi. Boşanmaktan bahsediyor, mahkemeye müracaat edeceğini söylüyordun. Sade bu kadar değil, beni affet diyordun. Başkasını seviyorum, seni artık mesut edemem. Eşyalarını aldırdın. Dava arzu halin gelinceye kadar benimle hakikaten boşanacağını zannetmemiştim. Hala bir tarafta bir küçücük ümidim vardı. Sonra sırasıyla celpnameler ve nihayet boşanma ilamı tebliğ edildi. Hiçbirine cevap vermemiş, mahkemeye de gitmemiştim. 4 senedir bıraktığın evde bıraktığın gibi yapayalnız ve sana hiç ihanet etmeden oturdum. Bu 4 senede mukavemet edilmez bir cazibeyle erkek ihtiyacı duyduğum sıralar çok oldu. Böyle zamanlarda kim olursa olsun, nerede olursa olsun bir erkekle derhal yatabilirdim. Lakin bir kadın ne kadar arzu ederse etsin, tek başına ihanet edemiyor. Alışveriş ettiğim bakkalın kirli ve arsız çırağına bile ümitle baktığım oldu. Lakin artık iyiden iyiye çökmüş olacağım. Erkekler ne emrettin valide dedikleri kadının gözlerinden hiçbir şey anlamıyorlar. Geçen sana yolda rastlamıştım. Beni görmediğin isabet oldu. Gömleğinin yakası kirli, pantolonun ütüsüzdü. Halbuki sen temiz şamaşıra ve pantolon ütüsüne ne kadar meraklıydın. O günden beri seni daha ümitli hala bekliyorum. Bilmem ki bir gün olup temiz çamaşır ve pantolon ütüsü hatırı için olsun dönüp gelir misin? 3. Ayrımın sonu. Sayfa 37.